Ayrım 31 Canavar Peter Benchley Sayfa 359 52 Darling suyun kabarır gibi olduğunu algılayınca soluğunu tutup düğmeye bastı ve bir saniye sonra koca dizel motorunun homurtusunu işitti. Motorun ısınmasını beklemedi ve hemen gaz verip teknenin harekete geçmesini sağladı. Başlangıçta tekne ileri doğru sekti ama ardından sanki kıç taraftan demir atılmış gibi durdu. Geriye doğru aniden bastırılırken baş tarafı havaya kalktı. Darling dengesini yitirip arkasındaki bölmeye çarptı. Sonra tekne öne düşüp baş tarafı suya girdi. Ancak şimdi de ileri gidemiyordu. Motorun sesi gürlemeden yakınmalı bir vınlamaya dönüşmüştü. Sonra motor teklemeye başladı. İki kez öksürdü ve sustu. Privateer suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Darling şöyle düşündü: "Yüce Tanrım, canavar pervanemizi sıkıştırıp durdurdu. Onu ya tutuyor ya da şafta doğru büküp eğdi." Birdenbire emektar denizcinin sırtından buz gibi terler boşandı. Kamaraya inip kapıdan güverteye çıkarak kıç üstüne doğru yürüdü. Tully de oradaydı. Boş gözlerle denize bakıyordu. Darling'i görünce "Nerede o? Sanırım sen?" dedi ve sustu. "Tam altımızda." diyerek yanıtlayan Darling ekledi. "Bize edeceğini etti ve pervanemizin canına okudu." Kıç taraftan eğilip suya bakan emektar denizci dalış basamağının yanında bir dokunacın ucunu gördü. Darling'in yanına gelen Tully düşüncesini açıkladı. "O pervanemizi kapmaya çalışmış olmalı. Şimdi bir kolunu yitirdi. Belki de bu olay onun cesaretini kıracaktır." "Hayır, öyle olmayacak kaptan. Durum onu daha fazla öfkelendirecek." Darling yukarıya kaptan köşküne doğru baktı ve Sharp'ın orada Manning'in tüfeğini tutarak dikildiğini gördü. Merdivene doğru yürürken Tully arkasından seslendi.
"Kaptan!"
"Ne var?"
"Çok üzgünüm. Bütün bunlar hep benim yüzümden oldu."
"Unut onları. Özür dilemek zaman kaybına neden olur. Bizim de fazla zamanımız yok. Sen sırtına bir can yeleği tak."
"Batıyor muyuz yoksa?"
"Hayır, henüz değil." Teknenin uzun saplı kancası güvertede bir köşeye sıkıştırılmıştı. Darling kancayı yerinden çekip aldı ve elinde onun ağırlığını duyumsadı. Sharp kancanın ucundaki bombayı göstererek "Onu ben kullanacağım, Whip," dedi.
"Hayır, Marcus," diyen Darling gülümsemeye çalışarak sözlerini sürdürdü. "Kaptanın öncelik hakkı vardır."
Her iki adam da başlarını çevirip denize baktılar. Bu sırada güneş ufuk çizgisinin üzerine çıkmış ve ışıkları turuncudan altın rengine dönüşmüştü. Denizin rengi de donuk kurşuniden çelik mavisine dönüyordu. Canavar karanlıkta kıvrandı. Algıladığı acı ve şaşkınlıktan çıldırmış gibiydi. Dokunacının koptuğu yerden yeşil renkli sıvılar akıyordu. Ama hareket yeteneği ve gücünü yitirmemişti. Şimdi algıladığı durum avının yalnızca rakip değil bir düşman oluşuydu. Suyun yüzeyine doğru biraz daha yükseldi. Darling ile Sharp teknenin baş tarafına bakarlarken birdenbire arkalarından Tully'in "Hayır, olamaz!" diye bağıran sesini işittiler. Dönüp bakar bakmaz donar gibi oldular. Kıç tarafta küpeştenin üzerine çıkmış olan bir şey geliyordu. Bu şey bir an için mor renkli dev bir muştaya benzedi ama sonra geriye doğru bir dudak gibi katlandı ve genişlemesine 1 metre, yüksekliği 2 metre olarak yelpaze gibi sallanıp güneşin ışıklarını engelledi. Üzerinde aç ağızlar gibi titreşen daireler vardı ve Darling onların her birinde parlayan kehribar renkli kancaları görebiliyordu. Emektar denizci "Ateş et Marcus, hemen ateş et!" diye bağırdı. Oysa Sharp hipnotize olmuş ve şaşkınlıktan donup kalmış gibiydi. Elindeki silah hiçbir işe yaramıyordu. Sonra Tully aşağıda bir ses daha duydu. Soluna baktı ve yeniden feryat etti. Teknenin yanında şimdi canavarın başka bir kamçısı görünmüştü. Tully'in feryadı Sharp'ı harekete geçirmişti. Genç adam tüfeği doğrultup 3 el ateş etti. Birinci mermi üstten geçip gitti. İkinci mermi küpeşteye vurup sekti. Ancak 3. mermi canavarın kamçısının tam ortasına vurdu. Oysa hayvanın eti hiçbir tepkime göstermedi. Kanamadı, seyirmedi ve geriye doğru katlanmadı. Sanki mermiyi yutmuş gibi oldu. İki kamçı güverdeye doğru daha da yükseldiler. Yılanlar gibi kıvrılıp bükülüyor ve mor et yığınları şeklinde güverteye yığılıyorlardı. Kamçılarda bulunan her atomu hareket ediyor, namzı atıyor ve hepsinin kendine göre bir amacı varmış gibi görünüyordu.
Tully felce uğramış gibiydi. Kaçmak üzere koşmuyor ve sanki buzdan bir heykel gibi orada dikiliyordu. Darling bağırdı. "Hey doktor, çekil oradan be adam!" Her iki kamçı da teknenin kıç tarafına yığılınca bir an için hareketsiz kaldılar. Sanki canavar duraksıyormuş gibiydi. Sonra her iki kamçı kas gerilimini arttırdı ve teknenin kıç kesimini aşağı doğru bastırdılar. Teknenin arkasında sular yükselip yeni bir dağın doğumuna yol açar gibi göründüler. Bir suyu emiş ve kükreyişin sesi duyuldu. "Tanrım!" diye bağıran Darling yüksek sesle konuşmasını sürdürdü. "Canavar tekneye çıkıyor, bir bu eksikti." Emektar denizci şu anda uzun saplı ve ucunda bomba bulunan kancayı omuzu hizasında mızrak gibi tutuyordu. Önce canavarın dokunaçlarını gördüler. 7 tane çalkalanır gibi hareketler yapan kol, kendisini bar paralele çeken jimnastikçiler gibi teknenin kıç tarafını kavradı ve bedeni yukarı çekmek üzere zorlandılar. Sonra güneşin altında yükselen aya benzeyen sarımsı beyaz renkte, ortası kapkara ve inanılmaz ölçüde büyük olan bir gözü gördüler. Teknenin kıç tarafı suya bastırılır gibi olmuş, orayı sular kaplamıştı. "Piç yapacağını yapacak ve bizi batıracak," diye düşündü Darling. "Daha sonra hepimizi teker teker denizden toplayacak." Şimdi ikinci göz de görünüyor ve canavar kafasını çevirip onlara bakıyordu. Bu bakışlar bir noktada sabitleşmiş gibiydiler. Gözlerin arasından çıkan kollar titreşiyor ve öfkeli hareketler yapıyordu. Tüm kolların bedene birleşme noktasında keskin ve bükülmez görünüşlü, beslenmeyi bekleyen 60 santim genişlikte gagaya benzer bir ağız yer almıştı. Şu anda ortaya çıkan sesler fırtınaya kapılan bir ormanda gürleyen rüzgarla büyük ağaç gövdelerinin çatırdayışını andırmaktaydı. Tully birdenbire kendine geldi. Arkasını dönüp kaptan köşküne çıkan merdivenlere koştu ve basamakları tırmanmaya başladı. Canavar onu gördüğünde merdiveni yarıya kadar tırmanmış bulunuyordu. Canavarın kamçılarından biri bulunduğu yerde doğruldu, havaya kalktı ve bilim adamına yetişmek üzere ileri doğru fırlar gibi hareket etti. Tully onun gelişini gördü ve kaçınmak istedi. Ayağı basamaktan kaydı ve merdivenin yanındaki korkuluğu kavrayan ellerine asılı kaldı. Kamçı merdivenin altını kavrayıp yerinden kopardı. Merdiven basamakları iki yanında çelik boruyla üstten kaptan köşküne bağlıydı. Ve Tully şimdi onun üzerinde kukla gibi asılı duruyordu. Canavarın diğer kamçıları da bilim adamına saldırmaya hazırlanırken Darling, "Durma, atla aşağı doktor!" diye bağırdı. Tully kendisini bıraktı ve güverteye düştü. Bir an için olduğu yerde kala kaldı. Gözleri irileşmiş, ağzı kocaman açılmıştı. Sonra neredeyse ağır hareketli çekilmiş filmlerdeki gibi davranıp geriye giderek denize yuvarlandı. Bu sırada canavar kamçılarından birini takarak çelik merdiveni yerinden koparıp bir kenara fırlatmıştı. Ve şarp tüfeğin şarjörü boşalana değin canavara ateş etti. İzli mermiler arada bir görünüp sonra hayvanın etinde kayboluyordu. Canavar kuyruğunu ileri doğru dürterek kendini teknenin üzerine daha çok çekti ve Privateer'in kıç tarafı daha çok suya batarken baş tarafı daha çok sudan çıkar gibi oldu. Aşağıda kayan aletlerin ve iskemlelerin çıkardığı sesler duyuldu. "Darling, haydi suya atla," Marcus dedi. "Sen atla, bırak beni de." "Sana git dedim, lanet olsun." Sharp Darling'e baktı, bir şeyler söylemek istedi ama ne diyebilirdi ki? Sonunda denize atladı. Darling kıç tarafa doğru döndü. Güçlükle ayakta durabiliyordu. Zemin altından kayar gibiydi. Bir ayağını uygun yerine takıp kendisini korkuluklara dayadı. Canavar tekneyi parçalamaya başlamıştı. Kamçıları rastgele savruluyor, dokunduğu şeye takılıyor, bir halat fıçısını, ambar kapağını ve anten direğini kırıp parçalayarak denize savuruyordu. Mantoya benzer bedeninin içine hava alır ve sonra huni görünüşündeki organından aldığı havayı savururken domuzların homurtusuna benzer sesler çıkarmaktaydı. Korkunç öfkesi azalınca hayvan bir şeyi anımsar gibi oldu. Kocaman kafasını ve engerek yılanlarının yuvasına benzer suratını Darling'e çevirdi. Kamçıları ileri doğru fırladı. Her biri kaptan köşkünün çelik puntolarına sarıldı. Emektar denizci canavarın balona benzeyen bedenindeki kasların büzüldüğünü fark ederken hayvan ileri doğru hareket etti. Darling şimdi bir ayağını korkuluğa, ötekini de zemine sıkı sıkı bastırmıştı. Uzun saplı kancayı mızrak atar gibi başının üzerine kaldırdı ve canavarın gagasından ne kadar uzakta olduğunu kestirmeye çalıştı. Dev mürekkep balığı yuvarlanır gibi geliyordu. Kolları uzanmıştı. Darling dikkatini yalnızca oburlar gibi açıp kapanan gaga üzerinde yoğunlaştırdı ve kancayı oraya doğru attı. Kanca elinden çıkmış ve kendisi demir korkuluğa kadar gerilemişti. Hayvanın kamçılarından birinin kancaya doğru kalkıp onu karşılayarak denize gönderdiğini gördü. O anda Darling'in düşüncesi kesinlikle öleceğim şeklinde oldu. Kollar öne doğru uzandı, emektar denizcinin ayağı kaydı ve adam düştü. Kaptan köşkünün korkuluklarının arasından eğimli kıç güverteye yuvarlandı. Orada göğsüne kadar yükselen suyla karşılaştı, doğruldu. Teknenin korkuluklarına doğru zahmetle ağır ağır yürüdü. Eğer denize atlayabilirse belki de yıkıma uğramış şeylerin arasına saklanabilir ve canavar ona karşı ilgisini yitirebilirdi. Belki... Dev canavarın kamçıları kameranın üst köşesinden göründüler. Dans eden kobra yılanı gibi dalgalanıyorlardı. Daha kısa olan 7 kolu ile ucu kopuk olan 8. kolu adama doğru, onu kehribar renkli gagaya doğru itmek üzere uzandılar. Darling geriye döndü ve teknenin öbür yanına gitmek üzere savaştı. Canavarın kamçılarından biri yanı başındaki suya tokat attı. Emektar denizci yol değiştirdi. Ayağı tökezledi ama ayakta kalmayı başardı. Kaç adım daha gidecekti? 5 mi? 10 mu? Kesinlikle oraya kadar yürüyemeyecekti. Ama yürüyüşünü sürdürdü. Çünkü yapacak başka bir şeyi bulunmuyor ve içinde derinlerde bir yerde teslim olmaya karşı çıkıyordu. Bir engel yolunu kesti, onu yana doğru itmek istedi ama çok ağırdı ve yerinden kımıldamıyordu. Onun ne olduğuna baktı, altına girip saklanabilir miydi? Bu şey yüzmekte olan bir ambar kapağıydı. Üzerinde benzin motoruyla çalışan otomatik testere duruyordu. Darling duraksamadan testereyi kapıp kablosunu çekti, daha ilk çekişte motoru çalıştı ve testere bir vınlama sesi çıkarmaya başladı. Düğmesine basınca bıçağının döndüğünü gördü. Kendi kendisine yüksek sesle tamam dediğini duydu ve canavara doğru döndü. Dev mürekkep balığı bir an duraksamış gibi göründü ve sonra iç organlarından boşalttığı havayla homurdanır gibi gürültüler yaparak adama doğru hamle yaptı. Darling durdurmuş olduğu testerenin düğmesine bir kez daha bastı. Yeniden gıcırtılı tiz ses duyuldu. Dalgalanan kollardan biri yüzüne gelirken Darling testereyi ona doğru tuttu. Aletin dişleri ete girdi ve Darling amonyak kokusunun içinde banyo yaparmış gibi oldu. Motor sanki yaş bir ağacı kesiyormuş gibi ağırlaştı ve Darling şöyle düşündü. Hayır, ne olur durma, şu anda kesinlikle durma. Motorun hızı bir kez daha değişip arttı ve testerenin dişleri et parçalarını Darling'in yüzüne fırlatarak kamçıyı daha derinden kesmeye başladılar. Canavarın kolu koptu ve güverteye yuvarlandı. Hayvandan bir sızlanma ve öfke homurtusu işitildi. Bir başka kol, sonra bir diğeri arka arkaya Darling'e saldırdılar. Adam testereyi çalıştırdı. Testerenin dişleri dokununca kollar titriyor ve geri çekiliyordu. Ve sonra canavarın öfkeden köpüren beyninin komutuyla dürtülmüş gibi kollar yeniden saldırıyorlardı. Ardından emektar denizci bir serpintinin altında kaldı. Yeşil renkli sümüksü bir sıvıyla kapkara mürekkep üzerine boşandı. Birdenbire Darling suyun altından bir şeyin bacağına dokunduğunu ve sonra göğsüne doğru yükseldiğini duyumsadı. Dev canavarın kamçılarından biri onu yakalamıştı. Emektar denizci o kolu bulmak üzere döndü ve iyice yakalanmadan önce ona saldırmak istedi. Ama bükülük yuvarlanan dokunaçları yüzünden kamçının yerini bir türlü bulamadı. Kamçı adamın göğsüne sarılınca bir piton yılanı gibi sıkmaya başlamıştı. Darling her bir emici dairenin ortasındaki kanca bedenine battıkça korkunç acıyı algılıyordu. Kamçı onu kaldırırken ayaklarının güverteden kesildiğini ve havaya yükselmekte olduğunu fark etti. İşim tümüyle bitti artık diye düşündü. Bedenini büktü ve böylece kapalı duran gagayla karşı karşıya geldi. Kamçı onu sıkar ve soluğunu keserken Darling gagaya doğru eğildi. Testereyi önünde tutuyordu. Gaga açıldı ve adam bir an için pembe renkli, üzerinde bir takım diş gibi çıkıntıları olan hareketli dili gördü. İşte sana deyip testereyi esner gibi açılan gaganın içine uzattı. Testere'nin dişleri kemik gibi sert gaganın üzerinde kaydı ve çalışmadılar. Darling bir kez daha Testere'yi kaldırırken kollardan biri tam yüzünün karşısına geldi. Elini sarıp Testere'yi parmaklarının arasından koparıp alarak uzaklara fırlattı. Darling kendi kendine "Şimdi gerçekten ölüyorum." dedi. Kamçı bedenini sıkışına arttırdı ve Darling bilinçsizlik durumunun yaklaşmakta olduğunu algıladı. Havada yükseldiğini, gagaya doğru yaklaştığını ve oradan ekşi bir kokunun geldiğini fark etti. Ve birdenbire canavarın kendisi sanki altından bir pervanenin itişiyle zorlanıyormuş gibi olduğu yerde havaya yükseldi. Darling'in o ana dek hiç duymadığı türden aceleci ve gümbürtülü bir ses işitildi. Şu anda mavi kara dev gibi bir şey mürekkep balığını ağzına almıştı. Darling'i saran kamçı gevşedi. Adam kendisini havada uçar ve yoklukların içine düşer durumda buldu. 53. "Sharp, tut, çek onu!" diye bağırdı. Tally suya uzanıp Darling'in kemerini arandı. Kemerin ucunu yakalayıp çekerken Sharp da emektar denizcinin kollarından tutarak bilim adamıyla birlikte onu suda yüzen bir ambar kapağının üzerine yatırdılar. Kapak ıslanmıştı. Gene de üçünü suyun üzerinde tutacak kadar sağlamdı. Darling'in gömleği lime lime olmuştu. Göğüs ve karnının üzerinde canavarın kancalarıyla açtığı yara yerlerinden sızan kanla oluşmuş çaprazlama kırmızı lekeler vardı. Genç adam Darling'in boynundaki atar damara dokundu. Nabız güçlü ve düzgündü. "Eğer onda bir iç kanama yoksa iyileşecektir," dedi. Karanlık sisin içinde Darling "tamam" sözcüğünü işitti. Fenere doğru yüzdüklerini duyumsadı, gözlerini açtı. "Kendini nasıl buluyorsun, Whip?"
"Üzerimden bir kamyon geçmiş gibi. Hem de bıçaklarla dolu bir kamyon geçmiş gibi."
Sharp yaşlı arkadaşını kaldırdı. Dik durabilmesi için arkasına destek olarak "bak" dedi. Darling çevresine bakındı. Ambar kapağının su üzerinde sallanışı başını döndürüp midesini bulandırdı. Bunu atlatabilmek için başını salladı. Tekne kaybolmuştu. Canavar da ortalarda görünmüyordu. "Neydi o?" diye soran emektar denizci ekledi. "Canavarı haklayan neydi?"
"İspermeşet balinalarından biri," diyen Sharp sözlerini sürdürdü. "Lanet olası mürekkep balığını tümüyle yiyip bitirdi. Tam kafasının arkasından ısırıp onu öldürdü."
Suda bir çalkalanma oldu. Darling işittiklerine şaşırmıştı. Söze karışan Tally, "Her şey yolunda kaptan. Yaşam böyle. Doğanın gereği bu," dedi. Denizin üzeri et parçalarıyla doluydu. Ve sanki şu anda bir ziyafete çağrı zili çalınmış gibi sığ ve derin sulardan pek çok yaratık ortaya çıkıp oraya geliyordu. Bir deniz kaplumbağası sudan başını çıkarıp çevreye bakındıktan sonra yeniden daldı. Torik ve uskumru balıkları şimdi ölü ama taze olan avlarına saldırıyordu. Çotira balıkları, orkinoslar ve levrek balıkları birbirlerine hiç aldırış etmeden daha çok et kapabilmenin telaşını sürdürüyorlardı. Ambar kapağının üzerinde sırt üstü yatan Darling, "Çok hoş, işte benim sevdiğim yaşam bu," dedi.
"Nerede olduğumuzu ve nereye doğru gittiğimizi bilemiyorum," diyen Sharp ekledi. "Karayı göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum."
Darling parmağını ıslattı ve havaya doğru kaldırıp,
"Bermuda Adası'na doğru gidiyoruz. Şu esen kuzeybatı rüzgarı, evimize gidiyoruz," dedi.
54. Denizin derinliklerinde oluşmuştu. Orada haftalarca bir sualtı dağının eteğindeki kayaya yapışarak kalmıştı. Sonra doğanın planladığı şekilde oradan kopmuş, içerdiği amonyum üyanlarının sudan daha az yoğun oluşu ile suyun içinde yüzmüş ve yavaş yavaş denizin yüzeyine doğru yükselmişti. Zaman geçtikçe yukarı doğru çıkarken başka canlılar tarafından yakalanıp yenilebilirdi. Oysa hiçbir şey ona saldırmamış ve bütünlüğünü bozmamıştı. Pek çok minik canlının ölümlerine neden olan deniz suyu hareketleri ona zarar vermemişti. İşte şimdi suyun yüzeyine varıyor ve canlı kalması için dirimsel önemi olan güneş ışınlarına kavuşuyordu. Rüzgara ve hava koşullarına aldırış etmeden sakin suyun yüzeyinde kaldı. Çünkü neredeyse saydam denilebilecek kadar ince bir tabakayı oluşturduğu halde jöleye benzeyen zarı şaşırtıcı derecede sağlamdı.
Şekli ovaldi, ortasında bir delik vardı. Atalarının genetik iyon talimatını devralarak güneşli havada dönüyor, aşağı yukarı 150 milyon kilometre uzaklıktaki güneşten gelip de kendisine yararlı olacak ışınlara her yönünü çeviriyordu. Şimdi de kolayca incinebilir yapıdaydı. Bir deniz kaplumbağası onu yiyebilir ya da oradan geçen bir köpek balığı jöleden zarı parçalayıp yumurtaları dağıtabilirdi. Doğa onu oluşturan pek çok üyenin ölmesine, onun sonunda başka canlılarla beslenmesine ve besin zincirindeki yerini almasına karar vermişti. Oysa doğanın kendisi denge durumunu yitirdiği için jöle halindeki dikdörtgenimsi şey çevrimi bitene değin gündüzler ve geceler boyu dönecekti. Sonunda olgunlaşınca jöle parçalanacak, denize binlerce küçük kese yayılacak ve herkese tam bir yaratığı içerecekti. Her yaratık yaşama atılma zamanının geldiğini duyumsayınca keseden çıkmak üzere çabalayacak ve sonra hemen besin aramaya başlayacaktı. Keseden çıkan bu yaratıklar yamyamdı ve kendi kardeşlerini de yiyordu. Ancak öyle çoktular ki hızla suya yayılıyor ve bir bölümü sağ kalmayı başarıyordu. Sonunda güvenliğin rahatına kavuşmak üzere derine dalmaya başlıyorlardı. Ama dibe doğru giderken pek çok düşmanla karşılaşıyor ve deniz altındaki yanardağın eteklerine vardıkları zaman 100 yaratıktan yalnızca biri kurtulmuş oluyordu. Suyun o kadar derin yerlerinde yırtıcı deniz hayvanlarının pek çoğu bulunmaz, yalnızca birkaç türüne rastlanırdı. Orada uskumru ve torik balıkları, beyaz kalamar sürüleri, açık deniz orkinosları, ton balıkları ve açgözlü baraküda balıkları ortada görülmezdi. Ve bu nedenle sağ kalan yaratıklar 1000 metre derinliğe inip bir süre yaşayacakları yere sığındıklarında yalnızca 1/1'e yakını, belki de 100 ila 300 kadarı sağ kalmış olurdu. Orada pek fazla hareket etmeden suyun içinde salınır, kendi kendilerine yeterli olur, mantolarının içine deniz suyunu alıp karınlarındaki huniye benzer organlarından dışarı atarlardı. Her soluk alışta kendine güvenleri artar ve bedenleri ağır ağır olgunluğa erişirdi. Aradan 1 yıl kadar süre geçince çevrelerindeki yırtıcı hayvanları fark etmeye başlarlardı. Ve zamanı gelince benzersizliklerini, çevredeki yaratıklardan üstün oluşlarını öğrenir ve sonra tehlikeli serüvenlere atılırlardı. Suda ağır hareketlerle yükselir ve avlanmayı beklerlerdi. Kitabın sonu. 2 Mayıs 2014. Sayfa 372.